Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 31. Ayrım. 19. Bölüm. Eve, Mira'nın ofisine girerken kendisini tamamen hazır olduğuna inandırmıştı. Yapılması gerekenleri yapacak, sonra yoluna devam edecekti. Şunu iyi biliyordu ki, önündeki birkaç saat içinde onun yaptıklarının ve ona yapılanların sonuçları, bölümün kararını büyük oranda etkileyecekti. Almış olduğu geçici uzaklaştırma cezası kaldırılabilirdi ya da bu uzaklaştırma cezası onun işten çıkarılmasına neden olabilirdi. Mira doğrudan Eve'in yanına gitti. Eve'i kollarından tuttu. Gerçekten çok üzgünüm. Sen hiçbir şey yapmadın ki. Evet yapmadım. Keşke yapabilseydim. Eve, tam olarak hazır olana kadar bu deneyleri ya da prosedürleri uygulaman gerekmiyor. Artık bitmesini istiyorum. Anlıyorum. Önce otur bakalım, biraz konuşalım. Çok gerilmişti. Eve, sinirlenmenin travmayı tetiklediğini biliyordu. Doktor Mira, ben buraya çay içmek ve sohbet etmek için gelmedim. Ne kadar çabuk biterse ne durumda olduğumu o kadar daha çabuk anlayacağım. O halde bunu prosedürün bir parçası olarak kabul et. Sandalyeyi işaret ederken Mira'nın sesi alışkın olmadığı bir keskinlikte çıktı. Eve'i yatıştırmak istiyordu ve aynı zamanda endişelendiriyordu da. Otur Eve, seninle ilgili bütün bilgiler önümde diye başladı söze Eve sandalyeye oturduğunda. Kibirli bir tavır diye düşündüm Mira. Fena sayılmazdı. Birazcık kibir, Eve'in başına gelecek şeyden daha kolay kurtulmasını sağlayabilirdi. Neyi kabul ettiğini anlayıp anlamadığını teyit etmem gerekiyor. Uygulamayı biliyorum. Kişilik değerlendirmesine, şiddet eğilim oranına ve doğruluk testine tabi tutulmayı kabul ediyorsun. Bu prosedürler, sanal gerçeklik simülasyonlarını, kimyasal enjeksiyonları ve beyin taramalarını da kapsıyor. Bütün prosedürleri ben kendim yürüteceğim ya da denetleyeceğim. Her zaman senin yanında olacağım Eve. Bu yükü üstlenmene gerek yok Mira. Senin suçun yok ki. İş arkadaşlarımızdan biri seni bu noktaya getiren ve bu duruma sokan şartları oluşturduğu ya da bu şartların oluşmasında yer aldığı için sen buradaysan benim de bu yükü biraz yüklenmem gerekir. Eve'in gözleri keskinleşti. Senin profilinde bir kimse benim iş arkadaşım mı oluyor yani? Şu an profilimi seninle tartışamam. Mira masasından bir disket aldı. Gözleri Eve'de sabitlenmiş halde ona parmağıyla hafifçe vurdu. Raporlarımın bu kopyasında hangi sonuçların ve hangi verilerin olduğunu sana söyleyemem. İlgili kimselere çoktan yollanmış olan raporların bir kopyası. Disketi dikkatsizce masanın üstüne attı. Yan odadaki aletleri kontrol etmem gerekiyor. Bir dakika burada bekle. Güzel. Eve kapının kapandığını duyunca bu davetiye yeterince açıktı diye düşündü. Lanet olası ne düşündüyse disketi masadan almış, kotunun arka cebine koymuştu. Eve kalkıp yürümek, prosedür işleme konmadan önce rahatlamak istedi. Ama kendisini oturmaya zorladı, beklemeye ve zihnini boşaltmaya karar verdi. Onlar senin düşünmeni istemişlerdi diye hatırlattı kendisine. Endişe etmeni ve terlemeni. Ne kadar çok düşünürsen kapının ardındaki o şeye karşı o kadar savunmasız ve açık olursun. Onlar aletlerini kullanır diye düşündü bu sefer. Tarayıcılarını, enjeksiyonlarını, kontrolünü kaybedip zihnini açığa çıkarmanı istiyorlar, korkularını. Sen kendini ne kadar az aldatırsan onlar da seni o kadar az sömürürler. Mira tekrar kapıyı açtı. Odanın içine girmedi. Masanın üstüne de az önceki gibi bakmadı. Sadece Eve işaret etti. Başlamaya hazırız. Eve hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı ve Mira'yı aşağıya doğru test odasının labirentini oluşturan koridorların birinin içinden takip etmeye başladı. Bu koridor hastaneler gibi soluk yeşil renkliydi. Duman gibi onları arkadan takip eden öteki koridorlarsa makineler ve teknolojiyle donatılmıştı. Bu noktadan sonra her mimik, her ifade, her söz ve her düşünce belgelenecek, değerlendirilecek ve analiz edilecekti. Mira, birinci seviye 2 saatten fazla sürmeyecektir diye söze başladı. Eve hemen sözünü kesti, kolunu kavradı. Birinci seviye mi? Evet, Sana uygulamamız gereken seviye sadece bu. Benim üçüncü seviyeye ihtiyacım var. Bu gerekli değil, tavsiye de edilmiyor. Üçüncü seviyenin riskleri ve yan etkileri bu şartlar için çok fazla. Tavsiye edilen birinci seviye. Rozetimi geri almam buna bağlı. Titrememek için kendisini dizginliyordu. İkimiz de bunu biliyoruz. İkimiz de birinci seviyeyi geçmemin, onu geri alacağımın garantisi olmadığını biliyoruz. Olumlu sonuçlar ve benim tavsiyem lehinde çok büyük bir etki yapacak. Yeterince büyük değil. Üçüncü seviye Mira, bunu istemek benim hakkım. Lanet olsun Eve. Üçüncü seviye zihinsel kusurları olmasından şüphe edilenler için, aşırı şiddet eğilimi gösterenler için, adam öldürenler, sakat bırakanlar ya da sapıklar için uygulanır. Eve derin bir nefes aldı. Ben memur Alan Bowers'ı öldürme şüphesinden aklandım mı? Sen asıl şüpheli değilsin. Ayrıca soruşturma senin etrafında odaklanmış değil. Ama anlaşılamıyorum ve anlaşılmak istiyorum. Üçüncü seviye, bu benim hakkım. Bu olayı olması gerektiğinden daha çok zorlaştırıyorsun. Eve gülümseyerek her ikisini de şaşırttı. Olamaz, çünkü şu anda da bana acı veriyor zaten. Saydam ve takviye edilmiş kapılardan geçtiler. Burada teslim edilecek bir silahı yoktu. Bilgisayar nazik bir şekilde soldan girmesini, bütün kıyafetlerini ve mücevherlerini çıkarmasını rica etmişti. Mira, Eve'in evlilik yüzüğünü korurcasına parmaklarını kapattığını gördü. Kalbi kırılmıştı. Üzgünüm, tetkikler esnasında bunu takamazsın. Senin için saklamamı ister misin? Sadece işaretlerini aldılar senden. Yüzüğü parmağından çıkarırken Rourke'un bu sözleri beyninde yankılandı. Teşekkürler. Odanın içine girdi, kapıyı kapattı. Mekanik olarak kıyafetlerini çıkarmaya başladı. Şu an bile onu izlemekte olan makine ve aletlere karşı umursamaz bir yüz ifadesi takındı. Yabancıların önünde çıplak kaldığı için küçük düşmüştü. Kontrolü elinde tutamamaktan ve savunmasız olmaktan nefret ediyordu. Düşünmeyi reddetti. Karşı kapıda bir ışık yanıyordu. Başka bir otomatik sesse ona fiziksel muayene için o tarafa gitmesini söylüyordu. İçeri girdi, tam ortada durdu. Işıklar yanıp sönerken ileriye baktı ve vücudunda herhangi bir kusuru var mı diye kontrol edildi. Fiziksel muayene çabuk ve acısız oldu. Bir kusur olmadığı anlaşıldığında kendisine verilen mavi tulumu giydi. Beyin taraması için gideceği bitişik odanın yönergelerini takip etti. Camın arkasındaki yüzleri görmezden gelerek keçeyle kaplanmış bankın üzerinde dümdüz uzandı. Başına kasket geçirilirken gözlerini kapadı. Bank sessizce yukarıya kaldırılıp da o oturur pozisyona gelene kadar banka iyice tutundu ve nasıl bir oyun oynayabilirler ki diye düşündü. Oturum başlayınca ışıklar kapandı. Dengesini sağlaması için bankın yan taraflarını iyice kavrayana kadar Eve'i sarstılar. Arkadan bir saldırıya uğradı. Karanlığın içinden çıkan kocaman eller onu ayaklarından çekerek yukarıya kaldırdı. Bir koridora benzeyen sert bir yere çarptı. Çamurlu bir şeyin üzerinde kaydı. Kemikleri çatırdıyor, derisi birileri kazıyormuş gibi yanıyordu. Birdenbire sıçradı ve silahına uzandı. Eve henüz silahı kılıfından çıkarmadan adam ateş etmeye başlamıştı. Eve mili çekti, adamı vücudunun merkezinden yakalamak için ona arkadan bir tekme atarken domuz gibi sesler çıkarıyordu. Polis! Seni aptal orospu çocuğu, olduğun yerde kal. Eve tam eğilmiş, silahını iki elinin arasına almış ve enfes bir vuruşa hazırlanırken program ona parlak bir gün ışığı yarattı. Silahı hala elinde, parmağı tetiği çeker durumdaydı. Ama şimdi aynı silah çığlık atan bir çocuğu tutan bir kadına çevrilmişti. Göğsündeki kalp atışlarını hissetti ve silahı yukarıya doğrulttu. Silahı aşağıya indirirken kendi yırtık pırtık pantolonunun sesini duydu. Şimdi bir çatıdaydılar. Güneş insanın gözlerini kör ediyordu, sıcaklık çok yüksekti. Çatının kenarında bir kadın salınıyordu. Şimdiden ölmüş olan gözleriyle Eve bakıyordu. Çocuksa kurtulmaya çalışıyor ve çığlık atıyordu. Daha fazla yaklaşma. Tamam. Bak, bak, silahı bırakıyorum, gördün mü? Eve yavaş hareketlerle tabanca kılıfını bıraktı. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Adın ne? Beni durduramazsın. Hayır, durduramam. Yardımcısı hangi cehennemde kalmıştı? Peki ya kurtarma timi ve psikologlar neredeydi? Tanrı aşkına. Çocuğun adı ne? Artık ona bakamam. Yoruldum artık. Çok korkmuş. Eve bir adım daha yaklaştığında sırtından terler boşandığını hissetti. Hava aşırı sıcaktı. Sıcak çatıdaki yapış yapış siftlerin üzerinde ışıldıyordu. Bak, çocuk sıcaktan pişmiş. Sen de öyle. Neden bir dakikalığına şu gölgeye gitmiyoruz? Kahrolası her zaman ağlıyor. Bütün gece. Ben hiç uyuyamaz oldum. Artık dayanamıyorum. Belki de onu bana vermelisin. Ağır görünüyor. Adı ne? Pete. Kadının yüzünden damlayan ter, kısa koyu saçlarının lülelerinden süzülerek yanaklarına akıyordu. Bu çocuk hasta. İkimiz de hastayız. Ne anlamı var o halde? Çocuk çığlık atıyor, feryat figan bağırıyordu. Çocuğun sesi beynine, kalbine işliyordu. Size yardım edebilecek insanlar tanıyorum. Sen beş para etmez bir polissin. Bir bok beceremezsin. Eğer atlarsan kimse beceremez. Tanrım, dışarısı çok sıcak. Hadi içeri girelim, bu konuyu içeride halledelim. Kadın bitkin bir şekilde içini çekti. Canın cehennemi. Eve bir sıçrama yaptı ve kadın öne eğildiğinde çocuğu belinden yakaladı. Eve, ümitsiz bir atakta bulunduğunda çocuğun çığlıklarının beynini kazıyan jiletlerden farkı kalmamıştı. Kadını koltuk altından yakaladı. Kasları titrerken ve gücünün sonuna gelmek üzereyken umutsuzca kendisine doğru çekti. Kadının çizmesinin ucu, bütün ağırlığın aşağıdaki kaldırıma verilmesini engellemek istercesine pencere pervazının duvarına sertçe çarptı. ''Tutun, lanet olsun!'' Eve daha iyi sonuç almak için çabalarken terler gözlerine damlıyor, gözlerini yakıyor, kör ediyordu. Çocuk sudan çıkmış balık gibi yerinde duramıyordu. Kadın Eve boş gözlerle baka kalınca Eve ''Bana tutun!'' diye bağırdı. ''Bazen ölmek daha iyidir. Bunu bilmen gerek Dallas.'' Kadın Eve'in adını söylerken gülümsüyordu ve Eve'in tutuşları gevşedikçe o da gülüyordu. Eve daha sonra başka bir sahada titrerken buldu kendisini. Hissiz bir şok ve acı içinde kıvranıyordu. Ve adı olmayan, geçmişi olmayan, dövülmüş, ruhça ve bedence zayıf düşmüş bir çocuktu. Şimdi onun kendi anılarını erken tarihli kayıtlarından bularak kullanıyorlardı. Eve bu yüzden onlardan nefret ediyordu. Onlara panik kılıfının altında sakladığı, gittikçe büyüyen öfkesiyle karışık bir nefret besliyordu. Dallas'ta dar bir sokak, yüzü kanlar içinde kalmış genç bir kız, kırık bir kol, gidecek bir yeri yok. Lanet olsun size, hepinize lanet olsun. O bunun bir parçası değil. Çığlık atmak, kendisini etkilerden ve beynine empoze edilen görüntülerden kurtarmak, cam duvara çarpmak istiyordu. Nabzı hızlanmaya, öfkesi artmaya başlamıştı. Ve göz kırptığı anda program onu aşağı Manhattan sokaklarından birine, buz gibi bir havaya götürmüştü. Bowers, öfkeli bakışlarla önünde duruyordu. ''Seni aptal fahişe, seni şikayet edeceğim. Herkes senin ne olduğunu bilecek. Sen gözünü rütbe kapmaya diken bir orospusun. Bowers, senin ciddi sorunların var. Belki de sana itaatsizlikle ilgili bir yazı yazdıktan, üstüm olan bir memuru tehdit ettikten ve kaba biri olduktan sonra bölüm kendi ipuçlarını bulacak ve sana tekmeyi basacaktır.'' Kime tekmeyi basacaklarını göreceğiz. Bowers Eve'i itti. Eve iki adım geri atmak zorunda kaldı. Öfke Eve'in her yerini sarmıştı. Kalp atışlarıyla birlikte öfkesi de artıyordu. İçindeki bu öfke parmak uçlarını bile titretiyordu. Sakın bir daha bana dokunma. Dokunursam ne yaparsın? Burada ikimizden başka kimse yok. Benim tarafıma geçip beni tehdit etmeyi mi düşünüyorsun? Seni tehdit etmiyorum. Sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ellerini benden uzak tut. Gözüm seni görmesin, işime karışma. Yoksa bunun bedelini ödersin. Seni yok edeceğim. Seni soyup soğana çevirecek, korunmasız bırakacağım. Ve beni durdurabilmek için yapabilecek hiçbir şeyin yok. Evet, bir şey var. Eve, metal boruyu elinde buldu. Parmaklarının boruyu sıkıca sardığını, kaslarının bir araya toplandığını ve güçlendiğini hissetti. Şaşırmaktan çok kızgın bir tavırla boruyu yan tarafa fırlattı. Öne doğru atıldı ve Bowers'ı üniforma ceketinin önünden yakaladı. Ellerini bir kez daha bana dokundurursan, senin o şişman kıçını darmadağın ederim. İstediğin kadar şikayette bulun. Benim saygınlığımı yok edemezsin. Ama sana söz veriyorum. Asıl ben senin o üniformayı çıkardığını ve sokaklarda başı boş dolaştığını göreceğim. Sen yüz karasından başka bir şey değilsin. Eve onu iğrençliğiyle baş başa bıraktı ve yürümeye başladı. Gözünün ucuyla hayal meyal bir hareket gördüğünü sandı. Başını eğdi, döndürdü ve o anda kafasına hızla gelmekte olan borunun ıslıklarını duydu ve saçına bir şeylerin dolandığını hissetti. "Yanılmışım," dedi Eve buz gibi bir sesle. "Sen yüz karası değil, çılgının tekisin." Bowers boruyu ona doğru sallarken dişlerini gösteriyordu. Eve onun ulaşamayacağı bir yere zıpladı ve hazır hale geldi. Omzunu sıyırıp geçen bir darbe hissetti. Vücudundaki acı Bowers'ın üstüne atılması için bir fırsat oldu. Birlikte karışık bir yığının üstüne düştüler. Bowers elleriyle boruyu sıkıca kavramış, bükmüş, döndürmüş ve bir kere daha kaldırmaya uğraşmıştı. Silahını çıkaran Eve'in gözleri onu Bowers'ın çenesine dayadığını düşündükçe parlıyordu. "Artık bittin sen." Bowers'ı büyük bir hırsla itti. Kollarını arkasından doladı ve tutuklamak için ceplerindeki kelepçelerini bulmaya çalıştı. "Öldürmeye kasteden saldırıdan dolayı tutuklusun, seni sidik suratlı beyinsiz orospu." Tam gülümsemeye başlamıştı ki kendisini tekrar karanlıkta korkunç bir sahnenin ortasında buldu. Ellerindeki kan pıhtılaşmaya başlamıştı. İyi, durumu fark edince şoke oldu, korktu ve geriye dönmeye çalıştığında parlak gümüşü bir korku kapladı yüzünü. "Tanrım, yüce tanrım, hayır, bunu ben yapmadım, ben böyle bir şey yapamam." Kanlı elleriyle yüzünü örttüğünde Mira gözlerini kapadı. "Bu kadar yeter, programı sonlandırın." Oturum sona erdiğinde hayal kırıklığına uğramış bir şekilde Eve'in vücudunun seyirdiğini izledi. Eve'in kasketi çıkarıldığında gözleri camlı bölmede kesişti. "Testin bu aşaması tamamlandı. Lütfen işaretli kapıdan çık. Seninle içeride buluşacağız." Eğimli tümsekten çıkarken dizlerinin bağı çözülmüştü. Ama Eve cesaretini topladı. Nefesini düzenlemek için bir dakika durdu ve bir sonraki alana gitti. 31. ayrımın sonu. Sayfa 346. Devamı 32. ayrımda.